Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde son zamanlarda işte neler okuyorum, neler izliyorum, birazcık da gündem hakkında konuşacağız. Dünyada, Türkiye'de neler oluyor? Bunların tabii ki hepsini Zor Kadın öznesinden değerlendireceğiz. Uzun zamandır böyle bir bölüm yapmamıştık. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Hazırsanız hadi bölüme geçelim. Çaylar, kahveler, sodalar, salepler hazırsa tam salep havası denir ya hep. Kar yağdığında öyle bir muhabbet olur her seferinde. Benim de şu an bugün ne salı günü yapıyorum bu kaydı. Hala kar yağıyor. Çok güzel aslında. Çünkü dün haberlerde pazartesi son demişlerdi, hatta öğle vakti gibi. Ama bugün uyandık ki devam ediyor. Tabii pazartesi günkü gibi değil de özlemişiz yani. Böyle bir zaman durdu değil de zaman epeydir duruyor gibi. Benim kahvem yanımda. İlk neyle başlayalım bugün? Geçen şeyi düşünüyordum. Teknolojinin aslında en çok kadınlara yaradığını düşünüyordum. Neden diyeceksiniz? Şöyle, şimdi ev işi emek dediğimiz, hani daha böyle feminist literatürde, halk arasında da işte hani ev hanımlığı, ev kadınlığı yapan ev işi, yani bildiğimiz ev işi. Eğer ev içi emek diye hani daha böyle akademik kitaplarda falan bir yazı görürseniz, o yüzden söylüyorum ne anlama geldiğini. Aslında bayağı ev işinden demek yani. Bu, bir de şöyle düşünelim, birkaç bağlamda düşünelim bunu. Mesela daha çok çocuklu olmaları, özellikle tabii aristokrattan bahsetmiyorum yani burada. Hani kendi işini kendi yapan. Bir sürü çocuk var. Yemek hazırlanması gerek. Hani o dönem tekstil diye bir şey yok. Yani herkes kendi kıyafetini kendi dikiyor. Eğer sadece çok hani varlıklıysanız böyle bir terzi var ve o size kıyafet dikebiliyor. Ondan sonra yemek, kıyafet, çamaşır yıkanıyor bir de. Ve çocuklar küçükse onların yıkanması var. Üzerine bulaşıktı, evin işleriydi. İşte hadi çarşı pazara da gitti diyelim. Eğer daha da büyük bir aileyse öbür aile bireyleri de var tabii ki. Anne baba ya da kayınvalide gibi. Şimdi böyle düşününce gerçekten, ki hala böyle durumlar da var tabii ki, yani ev işinden başka bir işe ne hal ne de vakit kaldı. Bu da çok aslında bir yerde gerekli bir şey oluyor. Çünkü bu roldeki kadın, hani önceden daha çok kadındı diye söylüyorum. Bugün erkekler de bu görevi üstlenebiliyor. Ev emek isteyen bir şey çünkü. Yani şeyde bile mesela bu 3 ay oturduğumuz karantina döneminde ya evin hani kimse gelip gitmiyor mesela. Doğru düzgün dışarıda çıkmıyorduk. Yani sadece markete. Düşününce sanki kıyafet yıkanmayacakmış gibi geliyor ama yok öyle bir şey yani. İlla eşofman da olsa, iç çamaşır da olsa bir şeyler yıkıyorsunuz. Yemek işi var. Onun üzerine bazen insanın gözüne bir şey takılıyor. Ay şuraya da işte bunları kutulayayım. Yok şu mutfaktaki şeylerin yerini değiştireyim, daha rahat olur falan. Şu kitapları bir daha düzenleyeyim. Yeni çarşaf gerek, öbürü eskimiş. Ya bitmeyen bir şey yani. Hani böyle yaşayan bir şey gibi aslında ev. Ki kalabalık şeyde çok daha fazla iş yani. Hani aynı şekilde artıyor. Sanayi devriminden sonra fabrika, işte mekanik şeylerin artık ev içi kullanılması. Çünkü mekanik önce, hani belki bunu duymuşsunuzdur, Bugün kullandığımız çoğu teknolojik alet, bunun en basiti de geçerli. İlk hani böyle ordunun ihtiyaçlarıdır. Çünkü en büyük sektör genellikle ülkelerin odur. Yani en çok para oraya gider, güvenliğe gider, milli güvenliğe. Oradaki ihtiyaçlardan doğan şeyleri daha sonra biz sivil hayatta kullanırız. Çamaşır makinesi falan mesela. Düşününce bulaşık makinesi, ondan sonra dikiş makineleri, hani biraz daha geriye gidelim. Bunlar kadınların zamanını o kadar hani gün içerisinde iş yükünü hafifletti ki evrimsel olarak baktığınızda ya da evrim demeyelim de sürece baktığınızda aslında gün içerisinde kadınlar bu işleri makinelerle yapmaya başladıkça, daha doğrusu onların işini makineler yapmaya başladıkça boş vakitleri ortaya çıkıyor. Ve aşağı yukarı bu zamanlarda oturup hani ben ne yapayım, ben hani ne yapıyorum, ben kimim, ben ne istiyorum diye düşünmeye başlıyor. Şimdi bir Avrupa'da bir feminizm dalgası var. O tabii ki Avrupa'nın daha oturmuş bir sosyal yapısı olduğu için Amerika'dan çok daha farklı bir gidişat var. Mesela işte Amerika'da özellikle yani hani daha üst sınıflarda kadınlar hala 1950'lerde 60'larda her kadının evlenmesi gerektiğini, çocuk doğurması gerektiğini falan, yani bunlar bayağı böyle toplum baskısı. Ama o anlamda Avrupa daha köklü bir toplum olduğu için ve o insanlar daha uzun sürelerdir hani bir ne deneyim bir kültürleri olduğu için bu konular daha erken oralarda düşünülmeye başlanmış. Eğer böyle dönem dizisi seviyorsanız özellikle Avrupa, ben bu ara yani normalde de seviyorum da daha önce bahsetmiştim. Downton Abbey var. O uzun bir dizi zaten. O çok güzel anlatıyor mesela bir. Ondan sonra Blue TV'de Victoria var. Victoria önemli bir kraliçe bu arada İngiltere için. Filmi vardı. Queen Victoria'ydı galiba filmin adı. Ben onu da niyeyse 3 kere falan izlemiştim. Şimdi dizisi 3 sezon böyle geniş geniş rahat rahat. Dizinin sevdiğim kısmı, şimdi ilk sezonda filmi izlediyseniz yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. İkinci sezonda yine aslında prensle olan Albert kocası. Onunla o ilişki dinamiğini daha çok anlatıyor ve kraliçe olmanın zorlukları falan. Hani bir anlamda eğer Netflix'te Elizabeth'in hayatını izlediyseniz Crown, onda hani benzer bir şey diyelim. Üçüncü sezon benim en sevdiğim sezon. Çünkü o dönem Avrupa'da monarşiler yıkılmaya başlıyor. Çünkü mesela Marx çıkıyor işte bir insan bir oydur diye fikirler, yani artık toplum uyanmaya başlıyor ve biz bir kral ya da kraliçenin malı değiliz. Biz insanız. Bizim haklarımız var. İşte kraliyet şöyle haksızlıktır, böyle caniliktir gibi ayaklanmalar var ve bunlardan da bahsediyor. Bence çok ilginç. Onun dışında mesela kraliçenin kocası böyle daha ne diyelim yani böyle hayalperest, bilime, sanata çok meraklı biri olarak gösteriliyor. Ve o anlamda hep böyle şey projeleri var gerçekleştirmek istediği. Mesela birkaç tanesi mimarlık döneminde çok önemli bir yeri olan Kristal Palas diye bir proje. Aslında dünyanın ilk expolarından biri bu. Yani İngiltere, Londra şehrinde bir ne deniyor, böyle bir teknoloji ve sanat için bir festival diyelim. Öyle bir şey düzenliyor. Ve bu yapının geçici olması gerekiyor. Çünkü onların Hyde Park diye böyle bir bizim mesela Gezi Parkı'ndan çok daha büyük, çok daha büyük ağaçların olduğu şehrin ortasında bir yeşil alan var. Ve orada ağaçlar da kesilmesin diye, bu arada 1800'lerden bahsediyoruz yani tuğla dışında bir şey yok. Betonarme diye bir şey zaten yok. Ve tuğla ile bunun inşa edilmesi hem çok maliyetli hem de çok uzun sürdüğü için yeni bir teknoloji arıyorlar. Ve o yüzden dedim yani mimarlık tarihi için önemli. Çünkü ilk demir çelikten hani buna mimarlıkta daha böyle hafif yapılar deniyor. Hani düşerse eğer tabii ki bir yıkıcılığı olacak da daha kolay yapılabiliyor. Kolay bozulabiliyor yani. Camdan ve o hafif malzemeden bir kristal palas diye girerseniz Londra'da. Mimarı da sanırım adamın adı Joseph Paxton. X harfiyle Paxton. Çok etkileyici yani dizinin içinde o anlamda derste gördüğüm, mimarlık tarihi dersinde gördüğüm bir şeyi görmek çok mutlu etmişti beni. İşte o tasarımın nasıl, ne denir, nereden ilham aldın? Doğada gördüğü bir şeyden ilham alıyor çünkü. Ve mimar değildi galiba, bahçeyle uğraşıyor. Neyse siz izleyin, o kadar da detayını söylemeyeyim. Sevdiğim bir dizi yani o anlamda. Başka dizi olarak ne izliyorum? Ya belki siz takipçi değilsiniz de o anlamda. Star Wars çok severim ben, Yıldız Savaşları'nı. Hatta tatil değil de tatil dediğim de karantina. Oturup birincinden en baştan izledim 9. filme kadar. Şimdi Star Wars Disney'e geçtiği için işte bunu söyledim galiba size. Bir sürü yeni yan karakter dizisi oluyor. Onları da yakalamak için hani çünkü arada bir sürü şey oluyor. Star Wars'un daha animasyon şeklinde olan Clone Wars var. O da 20 sezon falan yani izle Allah izle. Şimdi ikinci sezondayım. Bir yandan onu izliyorum. Science fiction yani bilim kurgu çok ilgimi çekiyor benim. Genellikle hani böyle Yüzüklerin Efendisi gibi değil de uzayda geçen şeyleri çok meraklıyım. Onun dışında uzaya da meraklıyım. Geçen gün hatta telefona bir aplikasyon yükledim. O aplikasyonun ne olduğunu şimdi bulamadım ama şey gezegenlerin ve bizim Samanyolu'ndaki yıldızların ve başka ne oluyor? Tabii yıldız, Nix'in kum sesini duyuyorsunuz şu an. Ne kadar birbiriyle ölçek olarak büyük küçük olduğunu gösteriyor. Mesela ben Mars'ın dünyanın yarısı kadar olduğunu bilmiyordum. Hani şeyde okulda hep sırasını falan ezberlemiştik. Ama böyle yan yana koymuşlar işte ölçek olarak. Mars çok daha küçük dünyada. Yarısı kadar neredeyse. En büyüğü Jüpiter, onu biliyordum. Bu arada Jüpiter çok büyük. Yani 6 katı falan yani dünyanın. Sonra Samanyolu'ndaki öbür gezegenler. Uzun süredir şey hayalim var. Teleskop almak istiyorum. Hiç de bakmadım bir teleskoptan. Yani hani o çok büyük teleskoplar gerek büyük ihtimalle hani ay dışında bir şeyi görmek için de yine de böyle hani kafamızı kaldırdığımızda neler oluyor çok ilgimi çekiyor benim gerçekten. Ve bir gün ne bileyim böyle işte o Star Wars'ta gördüğümüz gibi makinelerin içine atlayıp gemilerin yani onların dediği orada ışınlanarak hyperspace işte o ışık hızına geçme diyorlar ona. Başka evrenlere gidebilecek miyiz belki biz görmeyeceğiz de yani. Yine de heyecanlandıran bir şey beni. Orada zaten genellikle şöyle bir şeye şahit olursunuz. Her zaman değil. Ama uzayda geçen şeylerde, filmlerde ya da dizilerde bir cinsiyet eşitliği vardır. Ben bunun yine aslında teknolojiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani modernleşme işte oraya gittikçe, ilerledikçe cinsiyet anlamında şimdi dünyada niye bu kadar önemli? Çünkü fiziksel güçten bahsediyoruz. Ama hani uzayda atıyorum bir uzay gemisindesiniz. Orada kadın ya da erkek olmanızın çok önemi yok yani. Hani eğer işte ne bileyim kafanız basıyorsa ya da başarılı bir atıyorum komutansanız makine yapıyor zaten işi. Siz bir şey yapmıyorsunuz yani. Ama daha işte fiziksel gücün üstünlüğün ya da kadınların bu anlamda namustan dolayı kendilerini savunamadığı için hani daha kırılgan ve korunmaya ihtiyacı oldukları için bir erkeğin yanında olmaları gerektiği falan. Bunlar aslında yani ilkel demek istemiyorum ama geriye dönük bir ihtiyaç diyelim. Yani bugün düşündüğünüzde neden kadınların erken yaşta evlendiği çok mantıklı yani. O dizilerde bunu ne kadar hani yansıtıyor ya da siz fark ediyorsunuz bilmiyorum da 16 yaşında falan çoğu evlendiriliyor. Hani bunun sebebi de kadın aymasın yani çok fark etmesin. Ha bir de şey var. Netflix'te bu ay çıktı o da. Bridgerton mı? Öyle bir şey. O ailenin soyadıymış o. Ve aslında bir kitaptan esinlenmişler. İşte yedi kardeşin hayatı mı? Şimdi küçük kızın hayatı. Bir sonraki kitap ailenin en büyüğü abi var. Ve hepsi de böyle aslında toplumda o dönemki toplumda. Çok böyle genele, averaja uymayan karakterler. Hani o yüzden onların hikayesi anlatılıyor. Dizinin yazarı da şey Grey's Anatomy ve How to Get Away with Murder. Ben izliyorsanız yabancı diziler. Onların yaratıcısı Shonda Rhimes. Kendisine de ben bayılırım bu arada. Dizilerinde hep yani böyle şey farkındalığı taşır. Yani insanı işlemeye çalışır. İşte Grey's Anatomy'de hep daha 20 sezon önceden 15 sezon. Kaç sezon oldu ya? 16 sezon mu oldu Grey's Anatomy? 17, 17. Hala izliyorum. Daha hani böyle LGBT ile ilgili bir şeyler yapken onu işlemişti. İşte bu siyahi hayatlar önemlidir döneminde bunu zaten en başından veriyordu. Hani şey tipik dizilerde görmediğiniz şeyi böyle hep bir arada bence anlatmaya çalışan biri. O yüzden bu şey dönemine de yani eski İngiliz aristokrat dönemine de o kadının eli değmesi eğlenceli olmuş. İlk 3 bölümü izlerken açıkçası şey dedim ya bu ne saçma sapan başka bir Netflix'te bazen öyle böyle işte ne denir ona çıtır diziler oluyor ya yani. Onun gibiydi. Sonra dördüncü bölümden sonra acayip sardı bir anda. Şu an vakitten bol bir şey olmadığı için ben de izliyorum açıkçası bir sürü şeyi. Eskiye göre daha düşük beklentilerim var dizilerden. Hep de böyle şey olmuyor. Hani festival filmleri izleyemiyorum. Bazen öyle dönemlerim de geliyor. O dönemde daha çok Mubi'yi izliyorum. Oradaki filmleri. Ama bazen de ağır geliyor. O yüzden daha böyle çıtır çerez dediğim şeyleri izliyorum. Ne okuyorum? En son Simon'un Yıkılmış Kadını okumuştum. Onu sizle paylaştım. Mutlaka bence okunması gereken kitaplardan biri. Daha sonrasında şimdi kitabın yazarını söylemezsem ayıp olacak. Neydi? Yaratıcı Aşıklar kitabın adı. Ben genellikle Yaratıcı Aşıklar mıydı? Yani kitabın olayı şu. 12 Leslie McDowell Yaratıcı Aşıklar. Kitabın olayı şu. 20. yüzyıl döneminde yaşamış, birbirleriyle hani birebir alakası olmayan 8-9 kadın yazarın yazma eylemiyle ve sevgilileriyle diyelim, hepsinin kocası değil, ilişkilerini anlatıyor. Bence çok enteresan bir kitap ve önemli bir kitap. Ama böyle homofobi ya da hani bu tarz şeylerden rahatsız oluyorsanız okumanızı tavsiye etmem. Çünkü hani o tarz içerikler var yani. Çoğu kadın yazarın burada geçen genellikle başka bir kadın yazarla ilişkisi oluyor. Hani bunlardan ne bileyim rahatsız oluyorsanız. Enteresan kısımlarından biri mesela burada yazan 7-8 kadın yazar çok azı bu sevgilileriyle fiziksel bir ilişkisi oluyor. Yani genellikle daha ne diyelim yaptıkları işi paylaşabildikleri için bu adamları sevgili olarak seçiyorlar. Bazen daha çocuksu ilişkiler oluyor. Yani evliler mesela ama sevişmiyorlar. Hani daha çok öpüşüp koklaşıyorlar diyelim. Komşular. Bu anlamda daha önce bu kadar detaylı bir şey okumamıştım. Ve yazar da çok güzel yazmış. Bence çok güzel derlemiş. Çok etkileniyorum yani. En son Kurtlarla Koşan Kadınlar'da mesela böyle bir bölüm bittikten sonra kitabı kenara koyup "Voh hani ne okudum ben şimdi" falan olmuştum. Burada da benzer bir şey oluyor. Yani o çok yukarıda gördüğümüz hani kendini bilen kadınlar bile neler yaşıyor. Daha önce bahsettim bu kitaptan galiba. Biraz farkında, kafam dağınık. Yalan söylemeyeceğim. Bu bölümü kaydederken de biraz zorlandım. Kafam dağınık olduğu için. Ama olabildiğince hani toparlamaya çalışıyorum. Bu kafa dağınıklığını ben her zaman avantaj olarak görürüm. Bir şeyler netleşmeden önce aslında. Burada bir şey oluyor yani bir karışıklık var diye kafamı çevirdiğim için aslında kafamın bulandığını düşünürüm. Yani o bulantı, o bulanıklık diyelim, bulantı değil. Daha önce de vardı orada. Ama ben dönüp o tarafa bakmıyordum. Şimdi o tarafa baktığım için oradaki karışıklığın farkındayım. Bazen bu süreç bir iki haftada sürebiliyor. O dönem geçtikten sonra işte kendimle ilgili bir şey fark ediyorum aslında. Bu fark ettim projesinin de amacı biraz oydu zaten. Bir şeyler çözülünce, tabii çözülene kadar böyle her yer karanlık oluyor, bir şey çöküyor insanın üstüne resmen. Ama fark ettikten sonra bir hafifleme geliyor. Ve her ne kadar orada bir acı kırıntısı kalsa bile yani. Çünkü o yüzden kaçıyoruz ya zaten, o yüzden bakmak istemiyoruz. Orada kendimizle ilgili çünkü görmek istemediğimiz, bizi rahatsız eden, belki utandığımız, sevmediğimiz ya da korktuğumuz bir taraf var. O yüzden kaçıyoruz, kafa çeviriyoruz ve oraya dönüp işte onu sindirmek, özümsemek, kabul etmek, bilmem ne bir sürü işte o hikayeler. Ve bir iki hafta sonra ya da neyse yani daha uzun. Orası açılıyor, alan açılıyor yani yeni bir şey için. Öyle bir dönemdeyim, öyle anlatabilirim. Ama yine de işte bir şeyler okumaya, izlemeye devam ediyorum. Böyle oturup detaylı bir araştırma yapabileceğim bir dönem olmadı. Önceki haftada zaten mektuplardan birini, güzel bir mektup okumuştuk. Bu hafta biraz geçiş gibi oldu. O yüzden çok karmaşık konuştuysam eğer affedin yani biraz böyle toparlama gibi olsun. Bir yandan da Instagram'da biliyorsunuz Simon'un ikinci cinsiyet kitabının çekilişi var. İki dinleyicime hediye edeceğim. Bence çok önemli bir kitap. Zaten bencesine gerek yok. İkinci dalga feminizmin başı kabul ediliyor. Ve 2000'li yıllarda İngilizce Türkçe'ye çevriliyor. İngilizcesi aynı. Yani full olarak İngilizcesi tekrar 2000 yılında. Çok geç kaldık yani aslında kitabı incelemeye. Ama önemli değil. Sonuçta elimizde yani tam hali var. Onun detayı da hani neden yarım falan onları yazdım postun altına. Eğer hani orada yazan şeyleri tamamlarsanız 31 Ocak günü çekilişin sonucunu ben de paylaşacağım sizinle. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Teknolojiyle başladık bugün. Tabii burada şey gibi olmasın. Hani savaşlardan dolayı hayatımız kolaylaşıyor dedik de hani ilk savaşlar var gibi anlaşılmasın. Yani dünyanın bir gidişi var. Ve bazen hatta belki çoğu zaman biz bunu engelleyemiyormuşuz gibi geliyor. Küçükken şeyi merak eder miydiniz mesela? Trafiğin en önünde kim var? Ben bunu çok düşünürdüm trafikte. Hani tabii sırada bekliyor gibiyiz ya arabaların içinde. İçimde anneme de sorardım ya hatırlıyorum. Hani en önde kim var? Buna kim sebep oluyor? Herhalde onu bulursam çözülecekmiş gibi düşünüyordum sanırım. Şimdi de böyle hani dünyanın gidişatı kimlerin elinde? Doğru bir soru değil aslında. Çok daha farklı, belki bizim anlayamadığımız bir sistem. Yani çok insandan bahsediyoruz. Ve tabii ki bazen de şey oluyor. Hep denir ya böyle işte bilmem kaç tane aile yönetiyor dünyayı diye böyle şeyler vardır. Teoriler vardır. Biraz paranoyakça tabii ki yani bunlara kafa yorunca insanın huzuru gidiyor. Şimdi mesela Amerika'da QAnon galiba diyorlar kendilerine anon. Yani isimsiz anonymous'tan geliyor. Ve dünya ile ilgili, Amerikan devleti ile ilgili böyle çok enteresan teorileri var bu insanların. Kim olduklarını bilmiyoruz ama takipçileri var. Eğer Amerikan ne diyelim haberlerini takip ediyorsanız şu an neler oluyor? Yarın sanırım aynen 20 Ocak'ta Trump'ın dönemi bitiyor ve yeni başkan Joe Biden görevi devralacak. Normalde bu dönemler çok sakin geçer Amerika'da. Hani çünkü bir kişi kaybetmiştir, halk seçmiştir o yüzden. Hatta böyle formalite olarak first lady'ler yani başkanların eşleri. Şu ana kadar hiç Amerikan başkanı kadın olmadığı için hep first lady deniyor. Mesela eski first lady, yeni gelen first lady diye evi gezdirir. Yani sembolik olarak bir şeydir bu. Ondan sonra o Beyaz Saray'ın arka tarafında işte İncil'e yemin ederler. İşte bir sürü insan da orada olur ve buna şahitlik yapar. Geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı? Trump'ın destekçileri Beyaz Saray'ı bastı. Çoğunlukla beyazlardan oluşan ve böyle enteresan kıyafetler giyenler vardı aralarında. Tabii Amerika'da şey gibi sorular oldu. Eğer bu insanlar siyahi olsaydı çoğu ya öldürülmüştü ya vurulmuştu yani. Ve sadece bir kişi öldü. O da sanırım en öndeydi o kişi. Yani en önde böyle koşturanlardan. Tabii ki daha fazla insan ölsün anlamında söylemiyorum bunu ama eğer bir de bu zaten bir sürü insanın söylediği bir şey. Kendi fikirlerim değil bunlar. Hala işte poliste bir siyah beyaz ayrımının olduğundan bahsediliyor. Neyse sonuçta o kalabalıklar dağıtıldı. Bu arada bir sürü yani 20-30 kişinin üstünde de silah bulundu. Amerika'da bu yasal. Eğer evraklarınız bilmem neniz varsa silah gezdirebiliyorsunuz üstünüzde ve hani kimse sormuyor size niye kullanıyorsunuz bu silahı diye. Neyse, o topluluk Beyaz Saray'dan ayrılırken işte geri geleceğiz falan dediler. Şimdi yarın da büyük ihtimalle haberlerde canlı vereceklerdir bu olayı. Çünkü muhtıra ilan edildi Amerika'da. Bu Türkiye'de biz böyle şeylere alışmış olsak da Amerika'da olmaz böyle şeyler. İşte ulusal muhafızları var onların da böyle en üst seviye güvenlik için. Onlar Beyaz Saray'ın içinde yatıyorlar eğer bir şey olursa diye. Ondan sonra işte Washington'ı tamamen kapattılar. Oteller kapanmış sanırım. Airbnb'ler iptal edilmiş falan. Böyle bir panik havası. Ve işte yarın ya da neyse özellikle yarın bir şey yapacaklar gibi bir hava var. Burada da herkes şey diyor işte Amerika Türkiye'ye hani laf ediyordu burası Türkiye değil diye. Şimdi Amerika küçük Türkiye oldu, büyük Türkiye oldu. Böyle şeylerin olması Amerika'yı Türk yapmıyor aslında. Burada dikkat çekilmesi gereken bir şey var. Daha sonra bu olaylardan sonra bu olayların öncüleri ve destekleyenlerin ne diyelim hukuk karşısına çıkması aslında Amerika'yı Amerika yapıyor. Yani ben de çok şaşırmıştım. Şeydeyken Amerika'da siyaset bilimi birkaç ders almıştım. Bunun tabii ki çok daha iyileri var yani. Hani bana düşmez ama Amerika'nın olayı tabii ki yolda kazalar olabilir, yoldan çıkabilir. Asıl mekanizma toparladıktan sonra hani işte o diyorlar ya demokrasi elinden gidiyor muhabbeti. Oradan sonra demokrasiye sahip çıkanlar bir şekilde bu sistemi suistimal edenleri hukuk karşısında yargılıyor. Asıl Amerika'nın olayı bu. Yani bu mekanizmayla çalışıyor. Tabii ki Obama en çok savaşa giren devlet başkanıydı muhabbeti. Haklısınız. Burada da hani bu konuyu yakından takip edenler için öyle. Ama yani nasıl anlatayım? Amerika Türkiye değil yani. Hani onu söylemek istedim sanırım. Genel olarak. Bugün çorba gibi bir bölüm oldu. Kafanızı yeterince sulandırdıysam, karıştırdıysam eğer amaç bu değildi. Ama işte bugün de böyle oldu diyelim. Haftaya ne yaparız bilmiyorum. Açıkçası birazcık benim haftamın nasıl gittiğiyle alakalı olacak. Okumalarım birazcık şeye kaydı benim. Toplumsal cinsiyete kaydı. Okumak istediğim başka şeyler de var ama insan yoruluyor yani zihnen yoruluyor. Bir de bunun dışında tabii ki bir hayat var yani. Hani herkesin kendi işi var. Onda da çok böyle çok lay lay lon bir dönemde değiliz yani. Haberleri yakından takip ediyorsunuz. Ana haberlerde hep iki konu var yani bir aşı konusu. İkinci olarak da geçinmeyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var Türkiye'de şu an. Nasıl çözülecek bu işler bilmiyorum. Yani işte hepimiz kendimizin üzerine düşeni yaparsak eğer bir şekilde düzeleceğini umuyoruz. Onunla beraber bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer mektup yazmak istiyorsanız adresimi biliyorsunuz. zorkadınpodcast@gmail.com ya da farkındalık paylaşmak isterseniz www.farkettim.com'a farkındalıklarınızı paylaşabilirsiniz. Farkındalıklarınızı isimsiz yayınlıyorum. Özellikle kendimizi daha özgür ve rahat hissedelim diye. Bu kadar şimdilik. Başka bir şey kalmadı galiba. Ha, çekilişi unutmayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Instagram'da da bu arada neredeyse 1000 kişi olduk. Benim için büyük bir başarı bu. birilerine önerdiyseniz beni, onun dışında da çok teşekkür ederim. Hem takip ettiğiniz için hem de önerdiğiniz için. Haftaya başka bir bölümle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.